Ayrım 13.
Sayfa 177. Çoğu askerlikle ilgili kitaplardı bunlar. İşe yararlarını eş dost paylaşmışlar, gerisi bana gelmişti. Bunları arkadaki depoya doldurdum ve kitap meraklılarına gösterip büyük bir bölümünü elden çıkardım. Geriye küçük bir yığın kalmıştı. Çoğu ciltsiz, parçalanmış kitaplar, 5-10 sayfelik broşürler ve bazı kitapların içinden düşmüş formalardı. Bu formalardan birinin de Şemsettin Sami'nin Kamusu Türkisi'nden kopmuş olduğunu hatırlıyorum. Demek Osman Senai Bey'in dostları kitapların üstüne üşüşmüşler, ortalığı karman çorman etmişler, aldıkları kitapların tamam olup olmadıklarına bile bakmadan yağmalamışlardı. Ehibba, şiveyi yağmada mebhut eyler adayı. Hüda, göstermesin asarı izmihlal bir yerde. Ben de geri kalan döküntüleri çöpe atmaya karar verdim. Son bir kez yığını karıştırıyorum. Bir defter, üst kabı kopmuş ama formaları dağılmamış. İçinde eski harflerle bir takım yazılar. Osman Senai Hoca'nın notları olacak diye oracıkta yıpranmış sayfeleri karıştırmaya başladım. Hayır, not değildi bunlar. Bazı anılar ve bazı açıklamalar vardı. Sait Kamil Paşalardan söz ediyor, Mithat Paşa, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi ünlü kişilerle yaptığı konuşmaları anlatıyordu. Hemen defterin ilk sayfasına döndüm. Okunamayacak kadar silik bir takım yazılar vardı. Kurşun kalemle yazılmış bu satırları okuyabilmek için aydınlığa çıktım. Şunlar yazılıydı. İş bu defter, Cennet Mekan Sultan Abdülhamid Hanı Sani Hazretlerinin Beylerbeyi Sarayı'nda mahlu olunduğu 1333 senesinde desti mübareketi ile tahrir etmiş olduğu hatıratı olup, vefatından 5 sene sonra tab ve neşrolunmak üzere Leipzig'e gönderilmesini vasiyet etmişken, hemen vefatını mütakip ahvali hazıra göz önünde bulundurularak mahalli maksuduna isal edilen Nüsai Asliyesinden ehem bazı mebahisin istinsahı suretiyle vücuda getirilmiştir. Defteri bir solukta okuyup bitirdim. Okuduğum her satır, her sayfa o güne kadar bildiklerimi alt üst ediyordu. Çok önemli açıklamalar karşısındaydım. Her şeyi yüzüstü bırakıp tarih ve fikir kitapları üzerinde bilgisine güvendiğim dostum Hulusi Köymen'e koştum. Defteri beraberce baştan okuduk. O da benim gibi her sayfede heyecanlanıyor, sigara üstüne sigara yakıyordu. Bir tarih hazinesiydi bu. Ancak bu deftere ne kadar güvenilebilirdi? Abdülhamit gibi gözaltında yaşamış bir padişahın hatıraları nasıl gizli kalabilirdi? Ölümünde nerede saklanmıştı? 5 yıl sonra yayınlanması kime vasiyet edilmişti? Sonra kim bu hatıraları Leipzig'e göndermiş olabilirdi? İttihat ve Terakki ileri gelenleri kendi aleyhlerinde olan bu vesikayı ele geçirmek istememişler miydi? Bu soruların karşılıklarını veremiyorduk. Ancak defterin sahibi olan Osman Senai Bey askeri ateşe olarak Almanya'da bulunmuştu. Ciddi bir insandı. Tarihe ve gerçeklere saygısı vardı. Öyleyse bu defter uydurma olamazdı. Bir kez de Bursa'daki tarihçilerle oturup konuşmayı kararlaştırdık. Tarih öğretmeni Nazım Yücelt, Şeref ve Memduh Beylerle bir araya geldik. Defter yeni baştan okundu. Şeref Bey bu hatıraları daha önce gördüğünü ve mütareke sırasında Utarit adlı bir dergide bunların yayınlandığını söyledi. Kendisinde bu derginin bir koleksiyonu da varmış. Gitti getirdi. Gerçekten defterdeki bütün bahisler bu dergide defter sırasıyla yayınlanmıştı. Hatta defterin baş tarafındaki nota kadar aynen. İki ihtimal vardı. Ya Utarit dergisi bu defterden yararlanarak yayınını yapmıştı ya da bu defter Utarit dergisinden kopya edilmişti. Kopya edilmiş olmasını zayıf gördüğümüz için bu defterden yararlanılarak yayınlanmış olacağı kanısına vardık. Nazım Yücelt, Abdülhamit'in padişah olduğu günlerde de bir musahibine bazı hatıralar yazdırdığını ve İbnül Emin Mahmut Kemal İnal'ın Yıldız Evrakı arasında bu notları ele geçirip yayınladığını söyleyince kuşku bulutları biraz daha da dağıldı. Ben defteri kitap halinde yayınlamaya karar verdim. Kitap dizildi, basıldı. Kapakları hazırlanıp cilde verildi. Fakat tam o günlerde ben kitap evini kapamak zorunda kaldım. Böylece Abdülhamit'in hatıra defteri de Osman Senai Bey'in kitapları gibi okka ile kese kağıtçılara gitti. Bu baskıdan eşe dosta dağıtılmış 15-20 kitaptan öte bir şey kalmamıştır sanırım. Gel zaman git zaman aradan 14 yıl geçti. Dostum Sabahattin Selek bir yayın evi kurmuştu. Kendisine bu satışa çıkamadan yok olmuş kitaptan söz ettim. İlgilendi. Bendeki son kitabı da Selek'e verdiğimi hatırlıyorum. Selek Yayın Evi işe gerçekten özen gösterdi. Kitabın başına Abdülhamit'in bir biyografisini ve defterde geçen olaylarla ilgili bir araştırma yazısını koydu. Abdülhamit'in muhasiplerinden Besim Bey'e not ettirdiği ve İbnül Emin Mahmut Kemal Bey'in Yıldız Evrakı arasında bulup yayınladığı hatıralarını da kitabın sonuna ekledi. 200 sayfelik bu kitap 1960 yılında Abdülhamit'in Hatıra Defteri adıyla baştan yayınlandı. Fakat talihsizliğe bakın ki Selek Yayın Evi de kısa bir süre sonra kapandı. Bu baskıdan ne kadarının satılabildiğini kesinlikle bilemem. Ama hatıraların basın hayatımızdaki talihsiz hikayesi budur. Rahmetli Osman Senayi Bey, hatıraların kendisince önemli görünen bazı parçalarını kopya ettiğini yazıyordu defterin başında. Önemli görmedikleri nelerdi acaba? Belki de onun önemsemediği parçalarda bugün için önemli gerçekler yatmaktaydı. 1918 yılında hatıraların Leipzig'e gönderildiğini biliyorduk. Ama Leipzig'de nereye? Bir basım evine mi, bir yayın evine mi, milli kitaplığa mı, bir dosta mı, nereye? Bu konuda hiçbir bilgi yoktu. Bu yüzden Aslı'nın peşinden koşmanın yolları da kapalıydı. Üstelik bazı tarihçiler böyle bir defterin aslı faslı yoktur. Mütarekede biri uydurup yazmış olacak gibi dayanaksız sözlerle beni aramaktan soğuttular. 1961 yılını bulduk. 1961'de Ahmet Emin Bey ile Yalman görüşüyorduk. Vatan Gazetesi'nden ayrılmıştı. Bazı gazetelerde konuk yazar olarak kalemini kullanabiliyordu. Bu yüzden üzüntülüydü de. Bana bir gazete çıkarmak istediğini söyledi. Büyük olay niteliğindeki bir yazı dizisi gerekliydi kendisine. Abdülhamit'in hatıra defteri hikayesini anlattım. Çok ilgilendi, heyecanlandı da. Şunun aslını bulalım dedi. Nasıl? Araştırarak. Sen hiç Abdülhamit'in kızlarıyla bu konuyu konuştun mu? Hayır. Belki bir bilgileri vardır. Belki. Ben sorup öğrenirim. Birkaç gün sonra Ahmet Emin Bey büroma geldi. Sordum dedi. Peki ne haber? Kızları böyle bir hatıranın babaları tarafından yazıldığını bilmiyorlar. Peki? Fakat böyle bir hatıra yazılmış ve Leipzig'e gönderilmişse herhalde Kolze Yayın Evi'ne gönderilmiştir diyorlar. Neden Kolze? Bu Kolze Yayın Evi bir Almanca-Türkçe lügat yayınlamış ve lüks bir baskısını da özel olarak Abdülhamit'e sunmuş. Bundan çok duygulanan Abdülhamit, Kolze'ye bir Osmanlı nişanı göndermiş. Kızı sonradan bu Her Kolze'nin İstanbul'a geldiğini ve babası tarafından huzura kabul edildiğini hatırlıyor. Hatta Almanya'dan getirilecek bazı ufak tefek için Berlin'deki elçiliğimize değil, saraydan bu Kolze'ye mektup yazılırmış. Elimize önemli bir ipucu geçmişti. Ahmet Emin Bey ile düşündük, taşındık. İkimizin de o sıra Almanya'ya gitmeye durumu elverişli değildi. Gitsek de iki dünya savaşı geçirmiş, hele son savaşta yerle bir edilmiş Leipzig'te defteri ele geçirebileceğimiz çok şüpheliydi. Sonunda Ahmet Emin Bey, Almanya'daki bir dostuna mektup yazmayı ve bu yayın evi hakkında bilgi almayı düşündü ve öyle yaptı. Fakat gelen karşılık bütün ümitleri uçuracak nitelikteydi. Bu Kolze Yayın Evi 1923 yılında kapanmıştı ve sahiplerinin de nereye gitmiş olduğu bilinmiyordu. Bunun üzerine ikimiz de işin ucunu bıraktık. Yine böylece yıllar aktı geçti. Tam 12 yıl. Artık Abdülhamid'i de hatıra defterini de unutmuştum. Geçen yılın Nisan'ında 1973 Sayın Kemal Ilıcak'ı ziyarete gitmiştim. Oradan buradan konuşurken söz döndü dolaştı eski padişahlara derken Abdülhamid'e dayandı. Kemal Bey'e de bu hatıra defteri hikayesini anlattım. İlgilendi. Çok önemli bir vesika dedi. Niçin ilgilenmiyorsun? İşin güçlüklerini sayıp döktüm ve bunun denizde belli bir balığı aramak gibi bir iş olacağını anlattım. Hiç beklemediğim bir karşılık verdi. Sen araştırmacı değil misin? Araştırmacı ne demek? Bir ip ucu elde edip gerçeğe ulaşıncaya kadar gitmek değil mi? Elinde bir ipucu olduğunu söylüyorsun. Fakat bunun maddi külfetleri var Kemal Bey. İhtimal zayıf, külfet yüklü. Böyle bir riski göze alamam. Yani maddi durumum demek istiyorsun. Yardım ederim. Madem ki tarihimize ışık tutacak bir vesikadır, Abdülhamit gibi üzerinde çok konuşulan bir padişahın hatıralarıdır, bu noktada paranın hesabı yapılmaz. Düşündüm, iki büyük savaş geçirmiş bir ülkede 55 yıl önce gönderilmiş bir defteri, kapanmış ve izi tozu bilinmeyen bir yayın evinden aramak akıl kârı değildi. Ama hem araştırmacı olmak hem buna hayır demek de mümkün olamazdı. Peki Kemal Beyefendi dedim, öyleyse önce ihtimalleri biraz arttıralım. Ben ondan sonra gideyim. Nasıl? Sizin Almanya'da teşkilatınız var. Tercümanı çıkartıyorsunuz. Büronuza talimat verin, Koze Yayın Evi'nin sahiplerinden birini ele geçirsinler. Ben sonra gidip araştırmalara başlayayım. Oldu tamam dedi ve Abdülhamid'in hatıra defteri kovalamacası böylece yeniden başlamış oldu. Zaman zaman Kemal Bey ile görüşüyorduk. Fakat Kolzeler bir türlü ele geçmiyordu. Aile dağılmış, her biri bir yere gitmiş. Leipzig'le olan ilişkileri kopmuştu. Ara sıra Kemal Bey'in de umudu kırılır gibi oluyor. Galiba sen haklı çıkacaksın. Daha yayın evi sahiplerinden birini bile ele geçiremedik diyordu. Gülüşüyorduk fakat. Evet, fakat 1974 yılının Eylül ortasında telefon çınladı. Açtım, karşımda Kemal olacak. Senin Kolze bulundu. Efendim? Senin Kolze bulundu diyorum. Çocuklar bu yayın evinin sahiplerinden birini bulmuşlar. Adresini de tespit etmişler. Bravo doğrusu. Mucize yavaş yavaş gerçekleşmeye başlıyor galiba. Ne zaman gidiyorsun? Ne zaman mı? Hemen 5-10 güne kadar. Gel de görüşelim. Telefon kapandı. Ben mucize yavaş yavaş gerçekleşiyor demiştim ama içimde hiç de ümit yoktu. Koze yayın evinden birini bulmak ne işe yarardı? Bulunan bu kimsenin bakalım defterden haberi var mıydı? Tutalım vardı. Haberi vardı da defter kendisinde miydi? Hadi bir varsayım daha yapalım. Defter de kendisindeydi. Defter kendisinde olduğuna göre değerini de biliyor demektir. Öyleyse saklamıştır. Ama 2. Dünya Savaşı'nın şehri yerle bir ettiği ana baba gününde bir bombada evine rastlamışsa defterin hesabı mı aranırdı? Fakat yine de bir kez gidip adamla konuşmalıydım. Belki vereceği bilgiler bile bana yararlı olabilirdi. Hazırlığımı yaptım, yola çıktım. Frankfurt Havaalanı'nda beni tercüman ailesinden Çetin Süer bekliyordu. Ertesi günü Leipzig'teydik. Her Kolze ile karşılaşmamız gerçekten çok heyecanlı oldu. Önce beni kabul etmek istememişti. Kimdim, kendisini nereden tanıyordum ve ne için görüşecektim? Bunları soruyor, ben de bunlara doğru dürüst karşılık veremiyordum. Çünkü gerçeği söylediğim anda böyle bir şeyden haberim yok diye kestirip atması mümkündü. Onun için Kolze Yayın Evi'nin yayınları arasındaki Türkçe-Almanca lügatı aradığımı söyledim. Bunun için İstanbul'dan gelmiştim. Kendisini 5 dakika için olsun görmem gerekti. Önce bu lügat bende yok dedi. Sonra Alman Milli Kitaplığında bulabileceğimi söyledi. Fakat buna rağmen direnince istemeye istemeye evinin kapısını açtı. Eski bir Alman eviydi bu. Sıra sıra dikilmiş, büyük apartmanların arasında sıkışıp kalmıştı. Eski eşyaların o kendilerine özgü kokusu doldurmuştu ortalığı. Müzelerin sessizliği vardı. Beni kendi çalışma odasına aldı, Herr Kolze. Ak saçlıydı, ortadan uzun boyluydu, 70 yaşlarında görünüyordu. Fakat konuşurken, yayın evi kapandığı zaman 23 yaşındaydım dediğine göre 78'in içindeydi. Oturduk. Piposunu çekiştirerek konuşmaya başladı. Size faydalı olabileceğimi sanmıyorum. Böyle bir lügat vardı ama tahmin edersiniz bunca zaman sonra benim bile ortada kalmam mucize. Savaştan önce kitaplarımın arasında rastlıyordum. Fakat çok yıllar oldu ki görmüyorum. Herhalde ya ev değiştirirken ya kitapları yeniden yerleştirirken bir yerlere girdi. Şimdi bulamam çünkü nerede olabileceğini bilmiyorum. Ben bu lügatı aramıyorum dedim. Piposunu ağzından çekerek hayretle yüzüme baktı. İyice işkillendiği her halinden belliydi. Biraz da kaşlarını çatarak konuştu. Bana öyle söylemiştiniz. Evet. Peki benden ne istiyorsunuz? Bunu söylerken alt dudağı titredi. Belli ki korkmuştu. Bir ajanla karşı karşıya olduğunu sanıyordu belki de. Doğu Almanya'da yaşayanlar için bu tehlikeli bir labirentti. Abdülhamid'in hatıra defterini, dedim. Hiçbir şey anlamamış gibi yüzüme bakıyordu. Abdülhamid'in hatıra defteri mi? Olanca sevimliliğimi yüzüme toplayarak konuştum. Evet, Abdülhamid'in hatıra defterini, yani babanıza Büyük Osmanlı nişanını veren, onunla dost olan padişahımız Abdülhamid'in hatıra defterini. Milletimizin tarihine yardım edeceksiniz, ışık tutacaksınız. Karmakarışık olmuş yüzünün çizgilerini toparlamaya ve düşünmeye çalışıyordu. Gözünü yerdeki eski halıya dikerek bir süre sustuktan sonra, ''Siz kimsiniz?'' dedi. Benimle açık konuşun. Ben araştırmacı, yakın tarih yazarıyım. Abdülhamit'in Beylerbeyi Sarayı'ndayken bir hatıra defteri düzenlediğini ve ölümünden sonra yayınlamak üzere dostu olan babanıza gönderttiğini biliyorum. Abdülhamit için memleketimizde çok şeyler söyleniyor. Bunların gerçekle ne ölçüde ilişiği olduğunu anlayabilmek için kendi fikirlerini öğrenmeye çok ihtiyacımız var. Sırf bu maksatla Türkiye'den sizi görmeye geldim. Kuşkusu biraz dağıldı. Yüzünün çizgileri biraz rahatladı. Piposunu daha geniş nefeslerle çekerek konuştu. Peki siz padişahınızı kovmadınız mı? Şimdi onlarla niye ilgileniyorsunuz? Evet, cumhuriyetle yönetiliyoruz şimdi. Padişahlarımızı da uzaklaştırdık. Ama tarihi değil tabii. Gülümsedi. Piposunu masanın üstüne bırakarak ellerini bacakları arasında kenetledikten sonra konuşmaya başladı. Babam çok severdi Abdülhamit Sultan'ı. Onun verdiği nişanı hayatının en kıymetli varlığı olarak ölümüne kadar saklamıştır. Yazık ki ölümünden sonra ablam da kaldı. Kaybetmişler. Ben de çok üzüldüm. Buzlar çözülmüştü artık. Ben de ferahlamıştım. Gülüşüyorduk. Ayağa kalkıp yazı masasının tahta kepeneğini indirdi ve bir şişe konyak çıkardı. İçer misiniz? Teşekkür ettim. O zamana kadar ilgilenmediği Çetin Süer'e baktı. Siz kimsiniz? Tercüman gazetesinde çalışıyorum. Şimdi de arkadaşıma tercümanlık yapıyorum. İstanbul'da mı? Hayır, Frankfurt'ta. Gazetemiz Frankfurt'ta da basılıyor. Ya, büyük gazete demek. Herkose Doğu Almanya'da yaşadığı için batıda olup bitenlerden haberli değildi. Konyaklarımızı yudumlarken sordu. Peki beni nasıl buldunuz? Çetin Süer, aylar süren araştırmaları ve bir kitap evinde çalışan yaşlı kadının kendisine nasıl yol gösterdiğini anlatınca Herkose iyice keyiflendi. Ah Helga dedi, nasıl, hala güzel mi bari? Belli ki Helga, Herkose'nin eski bir göz ağrısıydı. Kızıştı sohbet iyice. Ben Herkose'den pek çok şeyler öğreneceğime artık iyiden iyiye inanmıştım. Fakat söz bir türlü Abdülhamit'e gelmiyordu. Apansız bir soru doğrulttum. Abdülhamit'in hatıra defterini niçin yayınlamadınız? Duraksadı. Kendisini suçlamışım gibi yüzüme alıngan baktı. Ben o zaman 23 yaşında genç bir mühendistim. Babama yardım etmek için yayın evine boş zamanlarımda gider gelirdim. Kendi işim değildi bu. Benim için bir kapı daha açılmış, bir ışık daha belirmişti. Demek eldeki bilgiler doğruydu ve Abdülhamit'in hatıraları Koze yayın evine gelmişti. Öyleyse babanız neden yayınlamadı acaba? Söyledim ya, babam çok severdi sizin sultanınızı. Hatta bizim Kaiser'imiz Wilhelm'den bile fazla. Hem biliyor musunuz, bizim Kaiser sizin sultanınız Abdülhamit için ne söylemiştir? Babam bunu sık sık başını sallayarak tekrarlardı. Demiş ki, ben politikayı Abdülhamit'ten öğrendim. Büyük adam, nasıl, bu sözü biliyor muydunuz? Başımı salladım. Biliyordum Herkose. İşte zaten bunun için hatıraları bulmak ümidiyle buralara kadar geldim ve sizi rahatsız ediyorum. Birdenbire sordu. Siz cumhuriyetçi misiniz? Evet, öyleyse Abdülhamit'e düşmansınız. Memleketimiz 51 yıldan beri cumhuriyetle idare ediliyor ve ben cumhuriyetçiyim. Fakat ne Abdülhamit'e ne de öteki padişahlara düşmanım. Onların bıraktığı imparatorluk olmasaydı biz cumhuriyeti nerede kuracaktık? Bravo dedi, sonra ekledi. Şimdi size inandım. Öyleyse birer konyak daha içebiliriz. Küçük kadehler yeniden doldu. Şöminede odunlar çıtırdar, alevler duvarlarda ışıklarla oynarken Herkose hatıralarının içinden konuşmaya başladı. Size elimden geleni yapacağım. Fakat biliyor musunuz ki bu hatıraların peşine düşmüş ilk insan siz değilsiniz? Bu kez şaşırmak sırası bana gelmişti. Demek benden önce de bu hatıraların peşine düşenler olmuştu. Kimlerdi bunlar acaba? Neden hatıraları bulamamışlardı? Yüzünün en küçük kımıltısını bile kaçırmadan gözlerine bakarak susuyordum. Size babama yardım etmek için yayın evine gidip geldiğimi söylemiştim. 1918-1919 yıllarıydı. Yayın evine bir takım fesli adamlar gelip gidiyor, babamla konuşuyorlardı. Niçin gelip gittiklerini, ne konuştuklarını bilmiyordum o zaman. Sadece görüyordum. Bir gün babam hastalandı. Son günleriydi bu. Beni çağırttı. Çocukları içinde en çok güvendiğinin ben olduğumu ancak o zaman öğrenebildim. Bana dikkatle ambalaj edilmiş bir paket uzattı. Bunu sana emanet ediyorum dedi. İçinde çok değerli bir şey var. Bunu iyi sakla. Şaşaladım. Fakat paketi aldım. Sonra bana şunları söyledi. Bak oğlum, bu sana verdiğim paketin içinde benim büyük dostum, Abdülhamit Sultan'ın hatıraları var. Ölmeden önce vasiyet etmiş ve yayınlansın diye bana göndertmiş. Dünyaya tesiri olmuş akıllı bir hükümdardır. Ben hatıraları okuttum, çok şeyler yazmış. Yayınlanması büyük yankılar yapar. Fakat hatıraların elime ulaştığı günleri biliyorsun. Yenilmiştik. Ne Almanya kalmıştı ne de Türkiye. İngilizler, Fransızlar her işimize karışıyorlardı. Üstelik Abdülhamit dostumun da düşmanıydılar. Türkiye'nin de durumu bizden kötüydü. Hala da öyle. Üstelik orada da Abdülhamit'in düşmanları var. Babam bunları bana güçlükle söylüyordu. Üzüldüğünü görüyordum. Susturmak istedim. Bunları sonra konuşuruz babacığım demeye kalktım. Direndi ve anlatmasına zorluk çekerek de olsa sürdürdü. Bak oğlum, bu hatıraların peşinde çok adam var. Kendisine deviren Jöntürkler bunun peşinde. Hatıraların bana gönderildiğini haber almışlar. Geldiler gittiler, benden bu hatıraları istediler, vermedim. Ben de böyle bir şey yok dedim. İnanmadılar. Bir İngiliz'i kullanarak elde etmeye çalıştılar. Çok şükür dostuma ihanet etmedim ve hatıralarını bugüne kadar saklamaya muvaffak oldum. O yayın evine gidip gelen fesli adamlar hep bu sana verdiğim paketi ele geçirmek istiyorlardı. Burada babamın gözleri yaşardı. Bak oğlum dedi, ne kadar yaşayacağım belli değil. Sen gençsin, benden daha iyi günleri göreceksin inşallah. Ben dostumun vasiyetini tutamadım ama sana vasiyet ediyorum. Ortalık düzelince bu hatıraları yayınla. Fakat sakın düşmanlarına kaptırayım deme. Mezarımda kemiklerim sızlar. İşte sana söyleyeceklerim budur. Hadi şimdi paketi al ve git. Nereye saklayacaksan sakla. Bundan sonrası sana emanet. Evet, babam böyle söyledi ve birkaç gün sonra öldü. Yayın evini kapattık. Ben kendi mesleğime döndüm. Babamın tek vasiyeti olduğu için paketi gözüm gibi korudum. Kardeşlerime bile babamın vasiyetinden söz etmedim bugüne kadar. Bir ara milli kitaplığa vermeyi düşündüm. Orada hatıralar kaybolmazdı. Fakat babam bana bu hatıraları milli kitaplığa vermem için değil, yayınlamam için bırakmıştı. Dünyanın halini biliyorsunuz. Bugün yarın derken yıllar geçti. Bir ara o yıllar Avrupa'da olan Osmanlı prenslerinden birine vermeyi de aklımdan geçirdim. Ama yapamadım. Sonunda İkinci Dünya Savaşı geldi çattı. Biliyorsunuz barış olduğu zaman Almanya'da taş üstünde taş kalmamıştı. Bu şehir en çok bombalanan şehirlerden biri. Bizim mahalle baştan aşağıya yıkıldı. Bir bomba da bu eve düştü. Ama görüyorsunuz yarısı ayakta kaldığı için hala içinde oturuyoruz. Hatıraların bulunduğu kitaplık odasına bir şey olmadığı için pakette olduğu gibi duruyor. Gözlerim yaşarmıştı. Derin ve büyük bir nefes aldım. Demek hayatta mucizeler de varmış. Ben böyle bir anı yaşıyordum. Herkese ayağa kalktı. Bütün duvarı baştan başa kaplayan kitaplığına giderken durdu. Daha birkaç gün önce düşünüyordum. Ben ölüp gidersem bu paket ne olacak? İki muhterem ölünün vasiyetini benden sonra kim tutacak diye. Siz bunu benden öyle bir zamanda aradınız ki vermemem mümkün değil. Belki daha önceleri olsaydı söylemezdim, saklardım. Ama artık ben de babamın öldüğü yaşlardayım. Size teslim edeceğim. Sonra birden yüzünün bütün çizgileri katılaşarak bana baktı ve şehadet parmağını bana doğru sallayarak ''Eğer padişahınızın vasiyetini yerine getirmeyecek kadar sütsüz çıkarsanız, kendimi de onların içine katarak söylüyorum, üç ölünün ahını sırtınızda taşıyacaksınız.''